Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhabalar. Konuğum Profesör Samim Akgönül. Samim hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Samim Akgönül Strasbourg'dan katılıyor bu sohbete. Kendisi daha önceden hatırlayacaksınız, bilmeyenler, duymayanlar olabilir. Türk Etütleri Bölümü Bölüm Başkanı Strasbourg Üniversitesi'nde ve konumuz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kargaşa derken bir de şimdi Galatasaray Üniversitesi ile ilgili bir tartışmanın içinde bulduğu kendisini gündem. Bunu konuşacağız. Nedir bu konu? Aslında bunu Ahval'de de yansıttık geniş kapsamlı haberle. Türkiye ile Fransa arasında bir gerilim var. Bu gerilimin arka planında İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele diye adlandırabileceğimiz bir yasa söz konusu. Bu epey tartışılan bir yasa olduğu, aynı zamanda içine Fransa'daki İslami cemaatleri de aldı. Çünkü onlardan işte bir cumhuriyet, Fransa Cumhuriyeti ilkelerine bir bildirgeye imza atmaları istendi. Buna imza atmayan iki Türk Konfederasyonu var. Bir çerçeve bu. Diğer çerçevede yine bununla bağlantılı olarak eğitimcilerin yani öğretmenlerin iki ülke arasında takası ya da yani çalışması ile ilgili koşullar. Bu konu. Aslında şimdi Samim Akgönül'den onu rica edeceğim. Yani nedir bu mesele? Çünkü birdenbire anlaşıldığı kadarıyla hakikaten Galatasaray Üniversitesi'nin eğitim çerçevesi, eğitim faaliyetlerinin felce uğraması, sekteye uğraması söz konusu. Evet Samim.
Evet, birkaç boyutu var tabii. Birinci boyut, genel bir akım var Türkiye'de. O da zaten çok zayıflamış, hatta iptal olmuş olan üniversite özelliğinin iyice ortadan kaldırılması ve böylece tek tük kalmış bir takım bilimsel özelliğe sahip, bir prestije sahip üniversitelerin de hizaya getirilmesi hareketi. Bu hatırlarsanız birkaç sene önce ODTÜ ile başladı aslında. ODTÜ'nün arazileriyle başladı. Daha sonra rektörlük seçimlerinin zaten çok da takip edilmeyen rektörlük seçimlerinin tamamen ortadan kaldırılmasıyla devam etti. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan kayyum bir rektörün atanmasıyla iyice zirve yaptı. Bugün de
Mardin Artuklu Üniversitesi.
Tabii
Eşehir elbette. Üniversitesi'nin kapatılması, lağb edilmesini de ekleyebilir miyiz?
Bütün bunlar bir paketin bir parçası. Hı-hı. Türkiye'de ilk öğretim ve orta öğretim hizaya yavaş yavaş getirildi, adım adım getirildi ve bu iş aşağı yukarı bitti. Ders programları değiştirilerek bir takım seçmeli dersler empoze edilerek, birçok imam hatip açılarak, ama imam hatip olmayanların da bu çizgiye, bu mukaddesatçı ve milliyetçi çizgiye gelmesini sağlanarak vesaire. Üniversite de bir paket olarak ele alındı. İlk başta her yerde mantar gibi devlet üniversiteleri kuruldu. Vakıf üniversitelerine izin verildi, ancak işte devletin söylemini geliştiren vakıf üniversitelerine izin verildi ve yavaş yavaş işte belli bir özelliğe sahip olan ve belli bir isme, belli bir prestije sahip olan üniversitelerin de hizaya getirilmesi amaçlandı ve bu da başarılı olmuş gibi görünüyor. Yani şu andaki Türkiye'deki üniversitelerin tümüne baktığımızda, işte tek tük örnekler dışında devlet üniversitelerinden ODTÜ, Boğaziçi, Galatasaray ne kadar sayabilirsek baktığımızda, işte belki vakıf üniversitelerinin bir ikisine baktığımızda hepsi aynı hizaya gelmiş durumda ve pek fazla şikayet de yok. Pek fazla direnç de yok. Yani şu anda gözümüze batıyor tabii Boğaziçi'nin direnci, Galatasaray Üniversitesi'nden gelen destek, Boğaziçi'ne gelen destek, birçok liseden gelen destek, çok ilginç bir şekilde lise hareketinden gelen destek. Fakat genele baktığımızda fazla bir direnç yok. Örneğin şehir üniversitesinin kapatılmasına Türkiye'de üniversite dünyası ayaklanmadı.
Evet.
Üniversite evet. Dünyası da bütün dekanlar istifa etmedi. Bir üniversite nasıl kapatılır diye vesaire. Bu hizaya girmiş. Şimdi bu bir boyut. Evet, aynı şey Mardin Artuklu Üniversitesi için de geçerli. İşin bir boyutu var. Bu genel bir genel bir tendans, genel bir gidiş. İkinci boyutu elbette senin de altını çizdiğin gibi Türkiye ve Fransa ilişkileri. Bu ilişkiler son derece gergin. Bu ilişkilerin gerginliğinin bir takım kişisel sebepleri var. Kişiliğe bağlı sebepleri var. Emmanuel Macron'un kişiliği, işte efendim Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliği. Ama bunun yanında bir takım somut sorunlar da var. Bu somut sorunlar
hem girerken bir şeyi altını çizelim dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Yani şu anda bizim konuştuğumuz mesele şu. Galatasaray Üniversitesi'nin hocalarının çalışma ve oturma izinlerinin kısıtlanması demeyelim ama iptali belki söz konusu.
Yenilenmemesi
söz konusu. Evet, buradan devam edelim. Çünkü bunu yenilenmemesi demek ne anlama gelecek? Birazdan Samim onu sen de herhalde anlatacaksın.
Yenilenmemesi. Bugün Galatasaray Üniversitesi'ne giderseniz ve Ortaköy'e kullanmayacağınız bir tek kelime var. Herkesin gayet ilgili kelime, o da ikamet kelimesi. İkamet. Herkes birbirine ikameti soruyor. İşte bu oturma ve çalışma iznine ikamet deniyor. Yenilenmemesi. Ve bu yenilenmeyen hocaların bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı da 5, 10, 15, 20, 25 senedir burada, yani İstanbul'da yaşayan. Ya
Fransız hocalar. Kaç tane hocadan söz ediyoruz ya da kaçta kaçı bunların Fransız hoca?
Değişiyor. Yeni gelenler 20 tane var, 20 kadarı var. Fakat toplamda 80 kişi için geçerli. 80 kadar kişi için bir sorun olduğu aşikar. Fakat bu nereden çıktı? İşte birinci konusu bu. Üniversitelerin hizaya getirilmesi ve bu hizaya getirilecek üniversiteler, işte millileştirilecek üniversiteler arasında herhalde Galatasaray Üniversitesi de görülüyor. İkinci konu Fransa-Türkiye ilişkileri. Fransa bir süredir aşağı yukarı Emmanuel Macron seçiminden beri, ama daha da önemlisi bu son iki senedir böyle bir Fransa'daki Müslüman ülkelerden gelen kökenli ve onların çocukları Fransız vatandaşlarına, tekrar altını çiziyorum, Fransız vatandaşlarına karşı bir politika. Onları hedefleyen demeyeyim, onları obje olarak, nesne olarak ele alan bir politika yürütüyor. Bu konu elbette İslam'la ilgili bir konu, Fransız İslam'ın inşasıyla ilgili bir konu. Fakat bunun dallanıp budaklanıp başka yerlere de ulaşması söz konusu. Bir tanesi de öğretmenler. 1977'den beri Fransa'da göç gönderen ülkelerin dillerini öğreten hocalar var. Bu öğretmenler göç gönderen ülkeler tarafından gönderiliyordu. Portekizce, Sırpça, tabii ki Arapça ve Türkçe.
Evet.
İspanyolca, ama en önemlisi Arapça ve Türkçe. Bu öğretmenler ilk başta göçmenlere ve daha sonra Fransa'dan göçmenlerin çocuklarına hitap ettiler. Fakat yavaş yavaş bu öğretmenlerin yerini Fransa'da doğmuş, büyümüş ve Fransız sistemine entegre olmuş öğretmenler, dil ve kültür öğretmenleri aldı.
Çünkü kuşak ilerledi.
İkinci oldu, üçüncü. İtalyanca dili ve kültürü, İspanyolca dili ve kültürü vesaire vesaire. Bu iki dil, iki kültür buna bir direnç gösterdi. Bir tanesi Kuzey Afrika'dan gelen Arapça dili ve kültürü öğretmenleri, diğeri de Türkiye'den gelen Türkçe dili ve kültürü öğretmenleri. Arapça dili ve kültürü öğretmenleri son 10 senedir sisteme entegre edildiler. Arapça KAPES denen Milli Eğitim Bakanlığı'na giriş sınavları açıldı ve şu anda Fransa'da ortaokullarda ve liselerde Fransız sistemine dahil Arapça öğretmenleri var. Yani Fransa devlet memurları.
Burada doğup büyümüş olanlar. Yani Fransa'da doğup büyümüş olanlar.
Evet, doğup büyümüş olanlar, sınavı geçenler, herhangi bir şekilde bir yabancı dil gibi öğretmenler. Türkiye buna direndi. Bunun ismi ELKO. Bu hocaların, bu öğretmenin ELKO'di. Enseignement de langue et culture d'origine. Kendi dili ve kültürün öğretmenleri. Fransa, Emmanuel Macron bundan 3 sene önce dedi ki artık bu ülkelerden gelen ELKO'lara izin verilmeyecek. Bunun yerine yeni bir sistem oluşturulacak. O da EILE, EILE, Enseignement International de Langue Étrangère, Uluslararası Yabancı Dil Öğretmenleri. Aslında isim değişikliği. Gene evet. Ülkeler, fakat iki tane önemli kriter kondu ELKO'lara nazaran. Bir tanesi, bu gelen yeni öğretmenler B2 seviyesinde Fransızca bilecekler. Aslında El Colan için de bu geçerliydi. Fakat kontrol edilemiyordu. İkincisi ve daha da önemlisi benim kanımca, bu öğretmenler artık sisteme entegre olduklarından müfettiş gönderilebilecek bu öğretmenlerin. Teftiş edilebilecekler, denetlenebilecekler. Fransız müfettişler tarafından. O yüzden de Fransızca bilmeleri önemli.
Yani bir nevi kalite denetimi yapılacak gibi bir şey.
Atıyorlar. Çünkü önemli olan Fransa'daki şüphe şu, bu Türkiye'den gelen öğretmenler Türk dili ve kültürünü anlatmanın da ötesinde belli bir dünya görüşü aktarıyorlar. Bu dünya görüşü Türkiye'deki rejimin, elbette ki devlet memuru olduklarına göre rejimin dünya görüşüne paralel, milliyetçi, Türkçü, biraz mukaddesatçı, biraz İslamcı bir görüş. Çok rahatsız edici bir şey Fransa'da. O yüzden de bunların, bu öğretmenlerin teftiş edilebilmesi, denetlenebilmesi için Fransızca bilmeleri gerekli. Ve metnin, yani imzalayacağımız anlaşmanın buna olanak sağlaması gerekli. ELCO anlaşması olanak sağlamıyor. Türkiye çok direndi buna. Sırf bu müfettiş meselesinden dolayı uzun süre bu EILÖ anlaşmasını imzalamak istemedi. Ve sonunda, özellikle söylemede çekince görmüyorum, bir sorun görmüyorum. Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro'nun çabaları sayesinde Türkiye bunu kerhen de olsa imzaladı. Yani artık Türkiye Fransa'ya ELCO göndermiyor, EYL'e gönderiyor. Yani bunların B2 seviyesinde Fransızca bilmeleri gerekli ve müfettişlere açık olmaları gerekli. Fakat gene de bu Türkiye'de, Ankara'da zor yutulur bir lokma olarak kabul edildi. Uzun süredir Türkiye'deki Fransız liselerine karşı bir politika üretiliyordu. Senler dediğimiz, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Pierre, Notre Dame de Sion gibi okullara, Saint Michel gibi okullara bir politika üretiliyordu. İşte vergilerini vermiyorlar, acaba binaları onların mı, baktı falan vesaire. Bunun içerisinde Galatasaray Üniversitesi'ne katıldı. Galatasaray Üniversitesi'ndeki üniversite hocalarının mütekabiliyet çerçevesinde dendi ki mütekabiliyet yoktur burada. Mütekabiliyet çerçevesinde B2 seviyesinde Türkçe bilmeleri şart koşuldu bugün. Hemen. Yani burada bir haftada elbette ki bir kısmı B2 seviyesinde Türkçe bilmiyor. Bir kısmı diyor ki Yunus Emre Enstitüsü benim B2 seviyemi ölçecek. Bakalım doğru ölçecek mi? Kimisi diyor ki bana hiçbir şey söylenmedi. Böyle bir şey söylendi ben gelmezdim. Kimisi diyor ki 20 senedir buradayım nasıl bırakıp deneyim vesaire bir mağduriyet oluştu.
Bugün dedin, yani bugün derken bu hafta mı bu oldu gerçekten?
Evet, bu. Daha doğrusu bu hikaye Aralık'tan beri devam ediyor. Aralık'tan beri ikametleri verilmiyor. Ve bir şekilde kaçak çalışmaya başladı bu öğretmenler. Yani
tabii, Samim şunu anlıyoruz şeyden, Nicolas Chevrion'un Mediapart'ta yayınlanan o kapsamlı araştırma haberinden, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro ile YÖK Başkanı Yekta Saraç arasında çok sert bir tartışma yaşanmış galiba bu konuda galiba, değil mi?
Evet, doğru yaşandı. Şunu da unutmayın, Galatasaray Üniversitesi'nin çok tuhaf bir statüsü var. Galatasaray Üniversitesi bir kamu üniversitesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kamu üniversitesi gibi. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi gibi bir kamu üniversitesi. Fakat Türkiye ile Fransa arasında yapılan bir anlaşmaya göre Fransa'daki bazı üniversitelerin dahil oldukları, ki Strasbourg Üniversitesi de dahildir buna, bir konsorsiyum tarafından pilote edilen, daha doğrusu yönlendirilen bir üniversite.
Bu finansal bir bağ yok yani, bir destek yok.
Şöyle var, aslında Fransa'dan Türkiye'ye gönderilen hocaların bir kısmının ücreti konsorsiyum tarafından ödeniyor. Şöyle oluyor, örneğin ben Strasbourg Üniversitesi tarafından gönderilsem, Strasbourg Üniversitesi benim maaşımı vermeye devam ediyor. Yani Galatasaray Üniversitesi'nde ben maaş yükü getirmiyorum.
Anlaşma gereği, evet.
Evet, anlaşma gereği. Bu konsorsiyum müfredata katılmıyor. Daha iyi olmuyor çünkü kamu üniversitesi. Ancak bir söz sahibi. Genel yön hakkında bir söz sahibi. Anlaşmalar, projeler, ortak projeler vesaire. Ve gene bu konsorsiyuma, bu anlaşmaya göre Galatasaray Üniversitesi'nin bir rektörü var. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir rektörü var. Diğer bir tür rektörler gibi. Ayrıca bir de Fransız rektör yardımcısı var. O Fransız rektör yazmıştı. İşte bu Fransız misal dediğimiz hocaların kariyerlerini yönlendiren ve Fransa ile ilişkileri sağlayan bir Fransız rektör yardımcısı. O yüzden özel bir statüsü var. Fakat bunu söyleyeyim, ondan sonra susayım. Mütekabiliyetle bir ilgisi yok. Çünkü bir, Fransa'da talep edilen Fransızca bilme şartı orta öğretim öğretmenleri için geçerli, üniversite için geçerli değil. İkincisi, bu insanlar bir Fransız sistemine girip teftiş edilecekler. Üniversite hocaları dersek eğer, bütün dünyada o ülkenin dilini bilmeden ders veren binlerce, on binlerce hoca var.
Evet.
Bunda Türkiye'de dahil elbette. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkçe bilmeyen elbette bir sürü yabancı, Türk olmayan hoca var vesaire vesaire. Bilimin sınırı olmaz. Üniversiteye ulusal sınırlar koyarsanız zaten çok çökmüş olan bilimsel gelişmeyi iyice, değil mi, boğazlarsınız. O yüzden bence de çok tehlikeli bir gelişme bu.
Peki, mütekabiliyet yok dedin ama şunu da anlıyoruz. Bu aslında Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili bir imzalama töreni olmuş.
Doğru.
Cumhurbaşkanı, ben de sonradan hatırladım bunu, Mitterrand 92 galiba.
Doğru.
Cumhurbaşkanı Özal'la birlikte, arada tabii Dışişleri Bakanları, dönemin Dışişleri Bakanları Hikmet Çetin'le Roland Dumas da var. Ve o törenle ondan sonra bu işte yüksek öğrenim kurumu olma özelliğini, niteliğini kazanıyor Galatasaray Üniversitesi. Yani bu peki mütekabiliyetin bir şekilde zemini olmaz mı?
Olamaz. Çünkü mütekabiliyet ilkesi hukukta kendi vatandaşlarına uygulanamaz. Şu anda bu Fransız hocalar kime ders veriyorlar? Yani Fransız hocalarından hizmet alan, faydalanan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler.
Evet.
Böyle bir...
Arada tek tük bir şey vardır. Yani dışarıdan burslu gelmiş Erasmus öğrenciler vardır.
Elbette. Ama genelde bu tür sistemine entegre olmuş.
Tabii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Yani mağduriyet yaratılacaksa o mağduriyet Türkiye öğrencilere karşı yaratılacak. Mütekabiliyet söz konusu olduğu zaman kendi vatandaşlarının, bir, insan hakları konusunda mütekabiliyet olmaz. Yani diyemezsin ki sen orada işkence yapıyorsun, benim de işkence yapma hakkım var. Eğitim hakkı bir insan hakkıdır. İki, kendi vatandaşları konusu olduğunda mütekabiliyet olmaz. Eğer kendi vatandaşlarını mağdur bırakacaksan sen mütekabiliyeti elbette uygulayamazsın. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesidir Galatasaray Üniversitesi. Galatasaray Üniversitesi'nde yaratılacak bir mağduriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kendine yaptığı bir mağduriyettir. O yüzden mütekabiliyet söz konusu değil. Hatta dil de söz konusu değil. Dediğim gibi bir sürü, binlerce hoca var Türkçe bilmeyen, Fransa'da da Fransızca bilmeyen binlerce hoca var. Evet. Burada söz konusu olan orta öğretimdeki Türkçe öğretmenlerinin müfettişlerin denetimine açık olmasının misillemesi. Hadi intikamı demeyeyim, misillemesi.
Peki. Bu
hava altından sopa gösteriliyor şu anda.
Peki ne olacak şimdi? Yani bir kilitlenme var değil mi?
Evet, bir kilitlenme var ama Türkiye'de diplomasi kilitlenmeler üzerine zaten politika geliştiriyor. İşte kilitlenmeleri iyice çözülemez noktaya getirip ondan sonra birazcık küçük bir taviz vererek, elbette Galatasaray Üniversitesi'nin kapatılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bugün görüyorum sosyal medyada ve bazı haberlerde işte Galatasaray Üniversitesi tehlikede vesaire diye, böyle bir şey olamaz. Çözülecektir sonuçta. Fakat çözülene kadar gene bir gerginlik, gene bir yükselme, gerginliğin yükselmesi ve gene mağduriyet. Bu mağduriyet ki Fransız hocalar için var. Fakat daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin en seçkin öğrencileri için var. Galatasaray Üniversitesi son derece yüksek puanla alan bir üniversite.
Peki rektörlük ve üniversitedeki Fransız olmayan hocalar arasında durum ne? Sen herhalde temastasın kendileriyle.
Evet, evet, temastayım. Tabii ki konuşuyorum, görüşüyorum, arkadaşlarım var. Beni hem şaşırtan ve hem şaşırtmayan durum Galatasaray Üniversitesi'nin rektörlüğünden bir açıklama gelmemiş olması.
Evet, ben de tam onu soracaktım zaten.
Öyle
evet.
Bir açıklama gelmedi. Bu bir taraftan anlaşılır bir şey. Çünkü görüyoruz nasıl Türkiye'de bu rektörler gerçekten büyük bir baskı altında. Anladım. Açıkçası ben taşı da Ertuğrul Kars'a atmak istemiyorum. O da çok zor bir durumda Galatasaray Üniversitesi rektörü. Gerçekten iki arada bir derede işte üniversitesini korumaya ve üniversitesini kurtarmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da gerçekten bütün üniversitenin akademisyenleri, hocaları ve yönetim kadrosunun elbette Fransız meslektaşlarının arkasında, yanlarında arkasında değil, yanlarında durmaları bence de şart. Ama buradan uzaktan ders vermek çok kolay. Yani doğru. Benim konumumdan şöyle yapın, böyle yapın demek çok kolay. Bu insanların hepsi son derece zor bir mengene içerisinde, bir zor bir tuzak içerisinde mesleklerini yapmaya çalışan insanlar. O yüzden şöyle yapsa daha iyi olur, böyle yapsa daha iyi olur diye tavsiye vermek çok kolay ve doğru değil.
Ama çözümsüzlük ihtimali de var tabii. Bu krizin bu şekilde böyle bir kalıcılık kazanması ihtimali var, konusu tabii
bu ihtimal var. Elbette bu işte şeye kadar çıkartılır. Genelde bu tip şey olduğunda başka bir konuda taviz vermek için kullanılıyor böyle şeyler. Evet. Bu artık bir gelenek haline geldi. Hiç alakasız bir konuda, yani ne bileyim ben işte Türkiye'de, Fransa'nın Türkiye'den ithal ettiği domateslerin bizde bunlara vize verelim falan gibilerinden alakasız bir konuda verilen bir taviz için bir koz olarak kullanılıyor. Çok üzücü bir durum tabii.
Evet, peki son olarak şunu soracağım. Şimdi az önce, daha doğrusu sohbetimizin başında sen değindin. Aslında bu üniversitelerle ilgili bu son hamleler diyelim ya da gelişmeler yeni bir safhaya işaret ediyor aslında. Liselerden de o söz etmiştin başta ki bu önemli, çünkü hatırlardan çıkmış olabilir bu. 2014'te mesela Robert gibi, Üsküdar Amerikan gibi bir takım, veya Saint Joseph gibi bir takım liselere bir dışarıdan, yani işte Anadolu'dan şuradan buradan öğretmen atanması, yani o statükonun bir anlamda değiştirilmesi yönünde çok önemli bir yasal değişiklik silsilesi geldi. Hatta o zamanlar hatırlayan hatırlayacaktır. Bazı okullarda öğretmenler düşük dozlu da olsa buna protesto gösterileriyle karşılık vermişlerdi. Şimdi bugün dikkatimi çekti. Yani sen sadece bu konuya kaygıyla eğilmekle kalmıyorsun. Aynı zamanda bu mesela Saint Joseph, işte Saint Michel, Saint Benoît gibi geleneksel, köklü Fransız liselerine de bunun sirayet edebileceğine işaret ediyorsun. Bunu biraz açar mısın bize?
Evet. Bu okullar elbette 19. yüzyılda açılmış olan Fransa'nın kongregasyonist okulları dediğimiz, aslında dinsel nitelikli ilk başta. Fakat ilginç bir şekilde önce Müslüman olmayan Osmanlı İmparatorluğu tebaasına ve daha sonra da Müslüman elite hitap eden ve çelişkili bir şekilde Türkiye'nin sekülerleşmesine büyük katkıda bulunan önemli, prestijli okullar. İlginç bir şekilde Fransa'da laiklik tartışmaları en zirve yaptığı dönemlerde, yani 3. Cumhuriyet'le 1870 ile 1905 arasında, içeride, Fransa'nın içinde bu okulların kapatılması savunulurken, ki kapatılmadı, fakat savunulurken dışarıda bu okulların nasıl doğuda işte sekülerleşmeye katkıda bulundukları, önemli oldukları ve Fransa'nın kültürünü ihraç ettikleri düşüncesi dile getiriliyordu ve aynı insanlar içeride kapatılması savunurken dışarıda var olmalarını savunuyorlar. Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra bu okullar özel okul statüsünde devam ettiler, çalışmalarına devam ettiler. Hala da öyleydiler. Senin zamanında, benim zamanımda, bilmem hatırlar mısın, teker teker hepsinin ayrı sınavı vardı. Evet. Ortak bir sınav yoktu. Teker teker hepsinin ayrı sınavı vardı. Ben 10 tane sınava girmiştim. Ve gerçekten de Türkiye'nin belli bir şekilde belli bir entelektüel elitine katkıda bulundular. Katkı yaptılar. Dinsel katkıları olmadı. Yani ben hiç bilmiyorum. Saint Joseph'te okuduğu için Katolikliği seçen Türkler belki vardır.
Biliyorum, mesela diplomatların önemli bir kısmı Saint Joseph
çıkışı. Doğru. Çok doğru. Dil öğretimi bakımından tabii çok önemli. Özellikle Fransızca bir lingua franca, bir diplomasi dil, bir uluslararası dil olduğu zaman. Fakat yavaş yavaş onlar da sisteme adapte oldular. Ve son kanunla, 2014 kanunuyla iyice artık hem müfredatları Türkiye'deki genel müfredata uygun olmaya başladı. Hem de öğretim kadroları yavaş yavaş nasıl diyeyim size, Anadolulaşmaya, genel trende uymaya başladı. Fakat hala ayaklılar. Bugün yapılan şey şudur. Hala ayaklılar ve hala prestijlerini tabii ki korudular. Bugün yapılan yapılan şey şudur. Bu okulların statülerinin, tüzüklerinin, varoluş statülerinin doğru ya da yanlış olduğu tartışmasını açmak. Yani işte içinde bulundukları bina gerçekten onların mı? İşte onlara gerçekten vakfedilmiş mi? Oraya gelen bir takım işte Fransız, Alman, Avusturyalı, Amerikalı hocaların statüsü nedir? Mesela buralardan, arka kapıdan girmeye çalışarak bu okulların da özellikleri, değişiklikleri belki ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Ve bence gerçekten de bir sonraki hedef bu senler dediğim, işte sen Benoît, sen Joseph, sen Pucheri, sen Michel, Notre Dame de Sion, bence tehlike çanları onlar için de çalıyor.
Sadece onlar değil herhalde, Avusturya Lisesi gibi diğer.
Yalnız şu anda gerginlik Fransa'yla olduğu için hedef Fransa'dır. Şunu da unutmayın. Avusturya Türkiye'den gelen Diyanet imamlarını tamamen kaldırdı. Tamamen kesti, yasakladı. Fakat böyle bir gerginlik olmadı. Birkaç bölüm kırık edildi Türkiye'de. Fransa'nın önlemi çok daha fazla herhalde. O yüzden gerginlik her zaman tırmandırılıyor. Fakat Türkiye ile Fransa arasında bazı somut jeopolitik sorunlar da var. İşte Suriye konusu, Libya konusu, Doğu Akdeniz konusu vesaire. O yüzden oralara da yem ediliyor olabilir eğitim konusu.
Peki. Profesör Samim Akgönül ile Galatasaray Üniversitesi gerginliğini konuştuk. Türkiye ile Fransa arasında iyice politize olan bir krizden söz ediyoruz. Ve bunun sadece Galatasaray Üniversitesi'ne değil, aynı zamanda köklü İstanbul merkezli hemen hemen hepsi Fransız liselerine de sirayet etmesi ihtimalinden de söz ettik. Çok teşekkürler Samim bu sohbet için.
Ben teşekkür ederim Yavuz.
Tekrarlayayım, Samim Akgönül, Profesör Samim Akgönül, Türkiye Tütleri Bölüm Başkanı Strasbourg Üniversitesi'nde. Bunu da altını çizmiş olalım. Bir başka sıcak takipte yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.